Ayrım 88.
Savcımızın Fetyukovic'le karşılaşmaktan pek korktuğunu, Petersburg'da mesleğe yeni başladıkları günden beri düşman olduklarını, değeri bilinmiyor diye eskiden beri kendini hakarete uğramış sayan İpolit Kirilloviç'imizin Karamazovlar davası ortaya çıkınca pek sevindiğini, kendini göstermek için bu fırsattan yararlanmayı hayal ettiğini ama Fetyukovic'den korktuğunu söylüyorlardı. Ne var ki savcının Fetyukovic'den korktuğu doğru değildi. Savcımız tehlike karşısında ruhsal yönden çöken yaratılışta insanlardan değildi. Tam tersine kendine güveni tehlikenin büyüklüğü ölçüsünde artan insanlardandı. Şurasını da belirtmek gerekir ki savcımız pek çabuk heyecanlanan, duygulanan bir insandı. Bazı davalara bütün kaderi mahkemenin vereceği karara bağlıymış gibi verirdi kendini. Hukukçular arasında eğlence konusu olurdu bu. Savcımız bu yanıyla bölge mahkemesindeki önemsiz yerine oranla pek geniş olmasa da hayli ün kazanmıştı. Özellikle felsefeye olan düşkünlüğü alay konusu ediliyordu. Bence yanılıyorlardı. Savcımız çoğunluğun sandığından çok daha ciddi, ağırbaşlıydı. Ne var ki bu coşkun yaratılışlı insan meslek hayatının ilk günlerinden ömrünün sonuna dek çevresine gerçek yanlarıyla tanıtamamıştır kendini. Mahkeme başkanımız içinse yalnızca şunu söyleyeceğim. Aydın, insan yönü kuvvetli, mesleğinde söz sahibi, devrin düşünce akımlarını izleyen bir insandı. Gururuna pek düşkün olduğu halde meslekte ilerlemek için aşırı bir çaba gösterdiği yoktu. Tek amacı örnek bir insan olmaktı. Bununla birlikte önemli kişilerle ilişkisi, hayli de parası vardı. Sonra anlaşıldığı gibi Karamazov davasıyla çok ilgileniyordu. Ama bu ilginin herkesinkinden ayrı bir yanı yoktu. Onun ilgilendiği ortadaki olay, bu olayın toplumumuzun kuruluşu yönünden önemi, Rus düşüncesinin bunun üzerindeki etkisi ve benzeriydi. Olayın kendine özgü yanına, acıklı sonuna, sanıktan başlayarak olayla ilgili herkese karşı kayıtsızdı. Belki doğrusu da buydu zaten. Mahkeme kurulunun yerini almasından çok önce salon tıklım tıklım doluydu. Duruşma salonumuz kentin en güzel, en geniş, ses yansıtması en iyi salonuydu. Tavanı pek yüksekti. Biraz yüksekte olan mahkeme kurulunun yerinin sağında jüri için bir masa ile iki sıra koltuk hazırlanmıştı. Solda sanıkla avukatının yeri vardı. Ortada mahkeme kurulunun önündeki masada, üzerinde deliller olan bir masa duruyordu. Masanın üzerindekiler şunlardı. Fyodor Pavlovich'in kanlı beyaz ipek sabahlığı, cinayetin işlendiği sanılan uğursuz havan eli, Mitya'nın kolları kanlı gömleği, o zaman kandan ıpıslak mendilini koyduğu arka cebinin rastladığı yerinde kan lekeleri bulunan redingotu, artık sararmış üzerindeki kan kuruduğu için takır takır olmuş mendili, Mitya'nın intihar etmek amacıyla Perhotin'in evinde doldurduğu, Mokroye'de Trifon Borisovich'in sessizce yürüttüğü tabanca, Grushenka için içine 3000 ruble konulan üzeri yazılı boş zarf, zarfın bağlandığı ince pembe kurdele, anımsayamadığım daha birçok şey. Biraz ötede dinleyiciler için hazırlanmış sıraları ayıran parmaklığın önünde ifadeleri alınmış ama duruşma süresince salonda bulunacak tanıklara ayrılmış birkaç koltuk vardı. Bir mahkeme başkanı, bir üye, bir de sulh yargıcından kurulu mahkeme kurulu saat 10'da yerini aldı. Hemen arkalarından da savcı geldi kuşkusuz. Mahkeme başkanı şişmanca, kısa boylu, emeroidi olduğu yüzünden belli, kısa kesilmiş siyah saçlarına hafif ak düşmüş, boynundaki kırmızı bir kurdeleye şimdi anımsayamayacağım bir nişan takılı, 50 yaşlarında bir adamdı. Savcının yüzü pek solgun, hatta yeşil gibi geldi bana. Yalnız bana değil, herkese öyle gelmiş meğer. Nedense birden, belki de bir gecede zayıflamıştı sanki. Çünkü daha 2 gün önce gördüğümde hiçbir şeyi yoktu. Mahkeme başkanı ilk iş olarak katibe, jüri üyelerinin hepsinin tamam olup olmadığını sordu. Gel gelelim, görüyorum ki böyle sürdüremeyeceğim. Birçok şeyi duymadım çünkü, bir o kadarını da anlamadım. Unuttuklarımı da katın bunlara. Sonra yukarıda da söylediğim gibi, duruşmada söylenen, geçen her şeyi ayrıntılarıyla anlatmaya ne zamanım ne de yerim var. Yalnız şunu anımsıyorum, taraflar, yani savunma ile savcı, jüri üyelerinin pek azına itiraz etti. 12 jüri üyesinin kimler olduğu aklımda. Kentimizden 4 memur, 2 tüccar, köylü ve kentliden 6 kişi. Anımsıyorum, duruşma gününden çok önce kentte herkes, özellikle kadınlar, önüne gelene hayretle şöyle soruyordu. Böylesine önemli, karışık, psikolojik bir davayı bir takım memurların, köylülerin kararına mı bırakacaklar gerçekten? Bir memur, hele hele bir köylü ne anlar böyle şeylerden? Gerçekten de jüri üyeliğine seçilen bu 4 memur, önemsiz, kentimizde hiç kimsenin tanımadığı, aldıkları maaşla kıt kanaat geçinen, yaşlı, yalnız birisi biraz gençti, birer küçük memurdu. Hepsinin de el yüzüne çıkarılamayacak, yaşlı birer karısı, çıplak ayakla dolaşan bir sürü de çocuğu olmalıydı. Boş zamanlarını şurada burada kağıt oynamakla geçirdikleri, hayatta ellerine bir kitap almadıkları belliydi. İki tüccar pek ciddiydiler, ağızlarını açmadan oturuyorlardı. Biri sakalını kesmişti, giyinişi bir Almanınkini andırıyordu. Ak bir sakalı olan ötekinin ise boynunda kırmızı bir kurdeleye bağlı bir nişan vardı. Köylü ve kentli öteki üyelerden söz etmeye değmez. Bizim Skotoprionyevskililerin de köylülerden pek farkı yoktu, çobanlık bile ediyorlardı belki. İkisi Almanlar gibi giyinmeye özenmişti. Ötekiler de bu yüzden daha bir pis, sevimsiz görünüyorlardı. Öyle ki o anda benim gibi herkesin aklına aynı sorunun gelmesi pek olağandı. Bu adamlar ne anlarlar bu işten? Üstelik yüzlerinde tuhaf, insanın gözünü korkutan bir anlatım vardı. Kaşları çatık, yüzleri asık oturuyorlardı. Mahkeme başkanı sonunda 6. dereceden emekli memur Fyodor Pavlovich Karamazov'un öldürülmesiyle ilgili davanın görülmeye başlandığını açıkladı. Bunu nasıl söylediğini anımsamıyorum. Mübaşire sanığın salona alınması emredildi. Mitya göründü. Çıt çıkmıyordu salonda. Başkalarını bilmiyorum ama Mitya'nın dış görünüşünü ben hiç beğenmemiştim. Son derece şıktı. Üzerinde yepyeni bir redingot vardı. Onun bu redingotu duruşma günü giyinmek üzere Moskova'daki eski terzisine, ölçüsü varmış onda, ısmarladığını sonra öğrendim. Yeni siyah güderi eldivenleri, son derece zarif bir gömleği vardı. Tam karşıya bakarak hep o geniş adımlarıyla yürüdü, soğukkanlı bir tavırla yerini aldı. Biraz sonra da avukatı, ünlü Fetyukovich göründü. Salonda bir uğultu duyuldu. Upuzun ince bacakları olan, ince beyaz uzun parmaklı, sakalsız, oldukça kısa kesilmiş saçları düz bir biçimde geriye taranmış, uzun boylu, zayıf bir adamdı bu. Arada bir alayla ya da gülümsemeyle büzülüyordu dudakları. 40 yaşlarında gösteriyordu. Zaten küçük, anlamsız olan gözleri birbirine o denli yakın olmasaydı, uzun sivri burnunun incecik kemiği ayırıyordu onları birbirinden, yüzü sevimli bile olurdu. Kısacası insanı şaşırtan bir yüzü vardı. Fraklıydı, beyaz papyon takmıştı. Mahkeme başkanının Mitya'ya sorduğu ilk soruları anımsıyorum.
Adı, soyadı ve benzeriyle ilgili sorulardı bunlar. Mitya kesin bir tavırla ama öyle yüksek sesle yanıtlar verdi ki mahkeme başkanı bir an ürperdi, Mitya'ya şaşkın şaşkın baktı. Sonra duruşmaya çağrılanların, yani tanıkların, bilirkişilerin adları okundu. Liste hayli uzundu. Tanıklardan 4'ü gelmemişti. Paris'e giden Miusov ama ön kovuşturmada yazılı olarak alınmıştı ifadesi. Hasta oldukları için gelemeyen Bayan Hohlakova ile toprak sahibi Maksimov, intihar eden Smerdyakov. Smerdyakov'un ölümüyle ilgili polis raporu ekliydi. Bu ölüm haberi salonda bir çalkalanmaya, fısıldaşmalara yol açtı. Dinleyicilerden çoğunun bu ani intihar olayından haberi yoktu kuşkusuz. Ne var ki Mitya'nın umulmadık çıkışı beni pek şaşırttı. Smerdyakov'un intihar ettiği açıklanır açıklanmaz oturduğu yerden, salonun en uzak köşesinden duyulan bir sesle "Köpek köpekçe ölür" diye bağırdı. Avukatının ona doğru koşuşu, mahkeme başkanının gözdağı verir bir tavırla buna benzer bir çıkışı daha olursa sert önlem alacağını bildirişi hala gözlerimin önündedir. Mitya başını sallayarak ama yaptığına hiç pişman değilmiş gibi avukatına yüksek sesle birkaç kez "Bir daha yapmam, bir daha yapmam" dedi. Ağzımdan kaçtı. "Bir daha yapmayacağım." Bu çıkışı jürinin, dinleyicilerin gözünde onun yararına olmadı elbette. Kendi kendini kötülemişti. Böyle bir havada katip savcının tutuklama kararını okudu. Oldukça kısa ama noksansız bir tutuklama kararıydı bu. Falanın niçin tutuklandığı, mahkemeye verildiği ve benzeri kısaca anlatılıyordu. Gene de pek etkilemişti beni. Katip yüksek sesle tane tane okuyordu. Bütün bu felaket uğursuz, amansız bir ışıkla yeniden canlanmıştı herkesin gözü önünde. Şimdiki gibi anımsıyorum, kararın okunmasından sonra mahkeme başkanı yüksek, tok bir sesle sordu Mitya'ya. "Sanık, suçunuzu kabul ediyor musunuz?" Mitya birden ayağa kalktı. Gene beklenmedik, öfkeli bir sesle "Sarhoşluk, ahlaksızlık, tembellik, rezalet suçlarını kabul ederim" diye başladı. Tam dürüst bir insan olmaya karar verdiğim anda kader yıktı beni. Ama ihtiyarın, düşmanımın, babamın öldürülmesinde hiçbir suçum yoktur. Parasının çalınmasından da. Hayır hayır, suçsuzum bunlarda. Suçlu olamam. Dimitri Karamazov alçaktır ama hırsız olamaz. Sözünü bitirdikten sonra oturdu. Bütün bedeninin titrediği belliydi. Mahkeme başkanı gene kısaca ama öğüt verir bir tavırla uyardı onu. Yalnızca sorulan sorulara yanıt vermesini, bağırıp çağırmamasını söyledi. Sonra duruşmaya geçilmesi için emir verdi. Yemin için tanıkları topluca getirdiler. İlk kez orada gördüm onları. Sanığın kardeşlerine ise yemin ettirilmedi. Papazla mahkeme başkanının öğütlerinden sonra tanıkları götürdüler, birbirinden elden geldiğince uzak oturttular. Sonra tek tek çağırdılar onları. 2. Tehlikeli tanıklar. Tanıklar savunmanın ve iddia makamının olmak üzere ikiye ayrılmış mıydı, bir sıra gözetilerek mi çağırıyorlardı bilmiyorum. Öyle olmalıydı. Yalnız şunu biliyorum, önce savcılığın tanıkları çağrıldı. Gene söylüyorum, duruşmayı adım adım anlatmak niyetinde değilim. Zaten böyle bir şeye girişmem de gereksiz. Çünkü tartışma başladığı zaman savcıyla savunma avukatının yaptıkları konuşmalarda bütün tanıkların ifadeleri daha açık seçik yer aldı. Bu iki ilginç konuşmayı yer yerde olsa not etmiştim. Sırası gelince bu konuşmaları da duruşma daha başlamadan önce geçen, mahkemenin vereceği ürkütücü, meşum karara büyük etkisi olan, hiç beklenmedik bir olayı daha anlatacağım. Şimdi yalnızca şu kadarını söyleyeceğim. Daha duruşmanın ilk anlarında savunmanın iddia makamına oranla çok güçsüz olduğu anlaşılmıştı. Olaylar birbirine eklenip korkunç cinayet, dökülen kan gözler önüne serilmeye başlayınca herkes aynı kanıya varmış, gerçeğin ortada olduğunu, bundan kuşku edilemeyeceğini, aslında tartışmaya bile gerek kalmadığını ama zorunlu olduğu için savunma avukatının da dinleneceğini, sanığın suçlu, kesin, apaçık suçlu olduğunu düşünüyordu. Öyle sanıyorum ki ilginç sanığın beraat kararının verilmesini sabırsızlıkla bekleyen kadınlar bile onun suçlu olduğundan kuşku etmiyorlardı artık. Dahası var, sanırım Mitya'nın suçlu olduğu bu kadar kesin gözükmeseydi üzülürlerdi bile. Çünkü sanığın beraat kararının okunması o kadar etkileyici olmazdı o zaman. Evet, çok gariptir. Mahkemenin Mitya'yı beraat ettireceğine kadınların hepsi son dakikaya dek inandılar. Suçlu olmasına suçludur ama büyüklük gösterip günümüzün yeni düşünceleri, duyguları adına bağışlayacaklar onu ve benzeri. Böylesine sabırsızlıkla duruşma salonunu doldurmalarının nedeni de buydu.
Erkekleri ise Çeken, savcıyla ünlü Fetyukoviç'in cengiydi. Hepsi heyecanlıydı. Fetyukoviç gibi bir değer bile olsa böylesine umutsuz bir durumda ne yapabilir diye soruyorlardı birbirine. Ünlü avukatın en küçük bir hareketini gözden kaçırmamaya çalışıyorlardı. Ama Fetyukoviç en son dakikaya, konuşmasına değin herkes için bir bilmece olarak kaldı. Tecrübeli kimseler onun ne yaptığını bildiğini, bir düşüncesi, bir amacı olduğunu sezinliyor ama bu amacın nasıl bir şey olduğunu kestiremiyorlardı. Kendine olan aşırı güveni gözden kaçmıyordu. Ayrıca kentimizde bulunduğu kısa süre içinde, geleli 2-3 gün oluyordu, davayla ilgili her şeyi bütün ayrıntılarıyla öğrendiğini görmek de pek hoşlarına gidiyordu. Söz gelimi savcılığın tanıklarını zamanında şaşırtmaktaki, küçük düşürtmekteki, böylece de söyledikleri şeyleri değersizleştirmekteki ustalığını sonraları anlata anlata bitiremiyorlardı. Öte yandan Fetyukoviç'in bunu daha çok eğlence olsun, avukatlıktaki ustalığını herkes görsün diye yaptığını düşünenler de yok değildi. Çünkü onun bu şaşırtmacalarla önemli bir şey elde edemeyeceğini, kendisinin de bunun farkında olduğunu herkes biliyordu. Zamanı gelince kullanacağı gizli bir silahı da olabilirdi. Oysa şimdilik kendinden, gücünden emin, karşısındakilerle kedinin kuyruğuyla oynadığı gibi oynuyordu. Söz gelimi bahçe kapısının açık olduğunu söylediği için en önemli tanık sayılan Fyodor Pavlovich'in uşağı Grigori Vasilievich ifade verirken söz sırası savunma avukatına gelince adamcağızın tiftiğini attı. Şurasını da belirtmek gerekir ki Grigori Vasilievich duruşma salonuna mahkemenin büyüklüğünden, dinleyici kalabalığından hiç sıkılmadan son derece soğukkanlı, adeta mağrur bir tavırla girmişti. İfadesini verirken Marfa Ignatievna'sı ile konuşuyormuş gibi rahattı. Yalnız şimdi biraz daha saygılı anlatıyordu, o kadar. Onu şaşırtmanın olanaksız olduğu belliydi. Önce savcı Karamazovlar ailesiyle ilgili uzun bilgi aldı ondan. Ailenin iç yüzü bütün çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Tanığın içten tarafsız olduğu belliydi. Eski efendisinin anısına duyduğu derin saygıya karşın, onun Mitya'ya karşı haksızlık ettiğini söyledi. Mitya'nın çocukluğunu anlatırken, çocuklarıyla gerektiği gibi ilgilenmemiştir diye ekledi. Ben olmasaydım bitler yemişti Dimitri Karamazov'u. Anasından kalan mal yüzünden oğlunun hakkını yediğini kanıtlayan herhangi bir delili olup olmadığını sorunca, Grigori Vasilievich hiçbir olayı anlatamadan, yalnızca efendisinin oğlunun hakkını yediğini, birkaç bin daha ödemesi gerektiğini söyledi. Herkesi şaşırtmıştı bu durum. Sırası gelmişken şurasını da belirteyim. Fyodor Pavlovich'in Mitya'ya daha para vermesinin gerekip gerekmediğini, savcı sonra bu konuda bilgisi olabilecek her tanığa, bu arada Alyosha ile Ivan Fyodorovich'e de sordu. Ama tanıkların hiçbiri kesin bir şey söyleyemiyordu. Herkes Fyodor Pavlovich'in Mitya'ya daha borçlu olduğunu söylüyor, ama gene de kesin bir şey anlatamıyorlardı. Grigori yemekteki olayı, Dimitri Fyodorovich'in içeri alınışını, babasını dövmesini, gene gelip onu öldüreceğini söyleyip gidişini anlatınca salonda soğuk bir hava esti. İhtiyarın sade bir dille, gereksiz şeyler söylemeden anlatması daha bir etkili oluyordu. Mitya'nın o zaman ona da vurup yere yuvarlaması üzerine bunu çoktan unuttuğunu, bağışladığını söyledi. Rahmetli Smerdyakov'dan söz etmeye başlayınca haç çıkardı. Bir takım yeteneklerine karşılık aptal, sevimli, hastalığın bitirdiği bir çocuk olduğunu, Tanrı'ya inanmadığını anlattı. Tanrı tanımazlığı ona Fyodor Pavlovich ile ortanca oğlunun öğrettiğini söyledi. Smerdyakov'un dürüstlüğünden heyecanla söz etti. Onun bir zamanlar beyefendinin düşürdüğü parayı avluda bulup beye nasıl götürdüğünü, Fyodor Pavlovich'in de ona bir altın bahşiş verişini, o günden sonra da ona her konuda güvenmeye başladığını ayrıntılarıyla anlattı. Cinayet gecesi bahçe kapısının açık olduğunda ise diretiyordu. Zaten öylesine çok şey sordular ona ki çoğunu unuttum. Sonunda sorgu sırası savunma avukatına geldi. Fetyukoviç önce Fyodor Pavlovich'in O bayana yazdığı 3000 rubleyi koyduğu zarf üzerine sorular sordu. Efendinizin bunca yıllık adamısınız, bu zarfı gördünüz mü? Grigori bu parayı görmediğini, böyle bir şeyden şimdi burada haberdar olduğunu söyledi. Savcının mal konusunda yaptığını Fetyukovic dedi, bu zarf konusunda yapıyor, zarfı görmüş olabilecek her tanığa ısrarla zarf üzerine sorular soruyordu. Ama hepsinden aynı cevabı alıyordu. Hiçbiri görmemişti zarfı, sadece ondan söz edildiğini duymuşlardı. Savunma avukatının bu zarfa verdiği önem ta baştan herkesin dikkatini çekmişti. Fetyukovic birden, izninizle şunu sorabilir miyim şimdi dedi. Ön kovuşturmadaki ifadenizden anlaşıldığı gibi, belinizin ağrısını geçirmek amacıyla o gece yatmadan önce sırtınızı bir merhemle, daha doğrusu suyla ovdurmuşsunuz. Bu suyun içinde neler olduğunu öğrenebilir miyim? Grigori bön bön baktı avukatın yüzüne, neden sonra diş otu diye mırıldandı. Yalnızca diş otu mu? Öbürlerini anımsayamıyor musunuz? Sinirli yaprak otu da vardı. Fetyukovic sormayı sürdürüyordu. Belki biber de vardı. Evet, biber de vardı. Başka bir takım şeyler daha. Hepsi vodkanın içine karıştırılmıştı elbette. İspirtonun. Salonda sessiz gülüşmeler duyuldu. Gördünüz mü, vodka değil, ispirto kullanmışsınız üstelik. Sırtınızı ovduktan sonra şişenin dibinde kalanı da yalnız karınızın bildiği bir duanın okunmasından sonra içtiniz değil mi? Evet. Ne kadar içtiğinizi yaklaşık olarak söyleyebilir misiniz? Çok muydu? İki kadeh çıkar mıydı? Bir bardak vardı. Hem de bir bardak. Belki de bir buçuk bardaktır ha? Grigori sesini çıkarmadı. Bir şey düşünüyordu sanki. Bir buçuk bardak saf ispirto. Hiç de fena değil doğrusu, ne dersiniz? İnsana değil bahçe kapısını, cennet kapılarını bile açık gösterebilir, öyle değil mi? Grigori hep susuyordu. Gene gülüşmeler duyuldu. Mahkeme başkanı oturduğu yerde şöyle bir kıpırdandı. Fetyukovic asıldıkça asılıyordu. Bahçe kapısını açık gördüğünüzde uykuda olmayasınız sakın. Ayaktaydım. Ayakta olmanız uyumadığınıza delil değildir. Gülüşmeler gittikçe çoğalıyordu. O anda yanınıza birisi gelip size bir şey, söz gelimi kaç yaşında olduğunuzu sorsa cevap verebilir miydiniz? O kadarını bilmem. Peki şimdi hangi yılda olduğumuzu, yani İsa'nın doğumundan bu yana kaç yıl geçtiğini söyleyebilir misiniz? Grigori ona eziyet eden avukatın yüzüne şaşkın şaşkın bakıyordu. İşin tuhafı, hangi yılda olduğumuzu gerçekten bilmiyor gibiydi. Ama elinizde kaç parmak olduğunu biliyorsunuzdur belki. Grigori birden yüksek sesle tane tane, "Bir uşağım ben," dedi. "Büyüklerim benimle alay edilmesini isterlerse katlanmak zorundayım." Fetyukovic biraz bozulur gibi oldu. Tam bu sırada başkan karıştı söze. Savunma avukatını daha yerinde sorular sorması için uyardı. Fetyukovic başkanın sözlerini dinledikten sonra mağrur bir tavırla öne eğilerek selam verdi, soracak başka şeyi olmadığını bildirdi. Böylesine bir tedavi sonucu, cennet kapılarını açık görebilecek, üstelik hangi yılda olduğumuzu bilmeyen bir insanın söylediklerine karşı jüri üyelerinin de dinleyicilerin de içinde küçük bir kuşku uyanmıştı elbette. Savunma avukatının istediği de buydu, amacına erişmiş sayılırdı. Gel gelelim, Grigori'nin yerine geçmesinden sonra bir olay daha oldu. Başkan sanığa dönüp tanığın ifadesi üzerine bir şey söylemek isteyip istemediğini sordu.